Ayrım 15. Aklı Kemal. Sayfa 197. Demokrasiye adanmış bir ömür. Atatürk'ün bütün hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiştir dersek abartmış olmayız. Atatürk'ün demokrasi aşkının ve demokrasi mücadelesinin temelinde Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca Türkleri dışlamış olmasına ve padişah diktasına duyduğu tepki yatmaktadır. Atatürk yaratılış olarak bütün Türkler gibi özgürlüğüne, bağımsızlığına çok düşkündür. Her kim tarafından olursa olsun özgürlüğünün kısıtlanmasına tahammül edemeyen bir karaktere sahiptir. Kurtuluş Savaşı sırasında 1921 yılında "Özgürlük benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun olabilmesi ve yaşayabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür." demiştir. Onun parasız, silahsız, ordusuz, moralsiz, kısacası en imkansız koşullarda "Ya istiklal ya ölüm" diyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının sırrı burada gizlidir. Ana baba soyunun Yörük Türkmen olması nedeniyle atalarının Orta Asya bozkırlarının ve Toros dağlarının özgür havasını solmuş olması Atatürk'ün genlerine işlemiş gibidir. Atatürk anılarında özgürlük, bağımsızlık tutkusundan şöyle söz etmiştir. "Çocukluğumdan beri bir huyum vardır. Oturduğum evde ne anne, ne kız kardeş, ne de sevdiğim arkadaşlarla birlikte bulunmaktan hoşlanmam. Yalnız ve bağımsız bulunmayı çocukluğumdan çıktığım zamandan beri hep yeğlemiş ve sürekli olarak yaşamışımdır." Baş eğmeyen bir yapısı vardır. Çocukluğunda arkadaşları birde bir oynarken o, "Ben eğilmem, ayakta dururken üzerimden atlayın" diyerek eğilmeyi reddetmiştir. Yine çocukluk yıllarında okulda Arapça güzel yazı hocası Kaymak Hafız'ın baskılarına baş kaldırmış, bu baş kaldırısı dayakla noktalansa da pes etmemiştir. Atatürk'ün bu başı dik, özgür karakteri onu baş eğmeye mecbur eden kişilerle ve sistemle karşı karşıya getirmiştir. Bu nedenle önce okulda baskıcı öğretmenlerine, sonra Osmanlı'daki kavmi necip, üstün kavim anlayışına ve son olarak da sisteme, saltanata, padişahlığa baş kaldırmıştır. Osmanlı'da Araplar kavmi necip olarak adlandırılmıştır. Atatürk'ün demokrasi anlayışı askeri okullarda belirginleşmeye başlamıştır. Özellikle İstanbul Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde okuduğu kitaplar onu derinden etkilemiştir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi gibi yeni Osmanlı aydınları Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Baron Holbach, David Hume gibi aydınlanmacı düşünürler. Atatürk'ün özgürlük, ulusal egemenlik, cumhuriyet ve laiklik gibi kavramlarla tanışmasını sağlamıştır. Okulda vatan şairi Namık Kemal'in yazılarını hem gizlice kendisi okumuş hem de arkadaşlarına okutmuştur. Böylece daha öğrencilik yıllarında teokratik monarşiye, padişahın baskıcı sistemine karşı hürriyet, özgürlük, demokrasi mücadelesi vermeye başlamıştır. Harp okulunda arkadaşlarına cuma geceleri gizli konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalarda padişahı ve saltanat sistemini eleştirmiştir. Asım Gündüz hatıralarında Atatürk'ün cuma konuşmalarından şöyle söz etmiştir. "O zamana kadar padişahım çok yaşa demekten başka bir şey bilmeyen bizler için Mustafa Kemal'in anlattıkları çok dikkat çekiciydi." Meydan Atatürk ile Allah arasında sayfa 104. Atatürk o konuşmalarından birinde arkadaşlarına şöyle seslenmiştir. "Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktan maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Buna cümleniz müdriksiniz. Bu bedah memlekete karşı mühim vazifemiz vardır. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve Tekmil Rumeli'yi vatan bütününden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı nüfuz ve hakimiyeti fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her zillet yapacak menfur bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her terakkinin, ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük vazifeler yüklüyor. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı yaymak zaruridir. Sizlerden fedakarlık bekliyorum. Kahredici bir istibdada karşı ancak ihtilalle cevap vermek ve köhnemiş olan çürük iradeyi yıkmak, millete hakim kılmak, bilhassa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum." Sadi Borak, Atatürk Gençlik ve Hürriyet, İstanbul 1998, sayfa 16. Atatürk Harp Akademisi'nde arkadaşlarını bilinçlendirmek için bir okul gazetesi çıkarmıştır. Bu gazetede de zaman zaman sanat eleştirileri yaparak özgürlüğün öneminden söz etmiştir. Bu gizli çalışmalarından dolayı kovuşturmaya uğramış ve okulda gazete çıkarması yasaklanmıştır. Atatürk Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra da özgürlük mücadelesini sürdürmüştür. 1905'te tayin olduğu Şam'da saltanat karşıtı özgürlükçü arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu cemiyet daha sonra İttihat ve Terakki'ye katılınca Atatürk de vatan ve özgürlük mücadelesini İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde sürdürmeye başlamıştır. 1906 yılında Suriye'de bulunduğu sırada iki yakın arkadaşı Müfit ve Halil'e Cumhuriyet'ten söz etmiştir. Münir Hayri Egeli, Atatürk'ten bilinmeyen hatıralar, İstanbul 1954, sayfa 34-35. Atatürk 1909 yılındaki 31 Mart isyanı üzerine sadece Sultan Abdülhamit'in devrilmesiyle yetinilmeyerek Cumhuriyet'in ilan edilmesini önermiştir. Cumhuriyet gazetesi 25 Temmuz 1948 sayfa 4. İttihat ve Terakki'nin 1909 yılındaki kongresinde ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasını önermiş, bu önerisi kabul edilmeyince İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. Kazım Özat, Atatürk'ün Balkan Savaşı'ndan sonra Sofya Ateşe Militerliğine gitmeden önce Ekim 1913 Cumhuriyet'ten söz ettiğini belirtmiştir. Kazım Özat, Atatürk ve Cumhuriyet, Milliyet Gazetesi 29 Ekim 1963 sayfa 5. 1913'te Sofya'da ateşe militerken Bulgar parlamentosundaki hararetli siyasi tartışmaları çok dikkatle izlemiştir. Özakman, AG, sayfa 92. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Enver Paşa'nın Cumhuriyeti ilan etmek istediği söylentileri dolaşmaya başlamıştır. Bu söylentileri duyan Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmek için henüz ortamın uygun olmadığını, bunun için daha beklemek gerektiğini belirtmiştir. Turan, AG, sayfa 398, Mütercimler, AG, sayfa 377-379. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında işgallere karşı kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve onların Türkiye'nin dört bir yanında topladığı yerel kongreler ve işgalleri protesto etmek için düzenlenen mitingler, halkın doğrudan siyasal sürece katılımını sağlamıştır. Halk belki de ilk kez tamamen kendi isteğiyle kendi geleceği hakkında çok içten bir tavır sergilemiştir. Üstelik bu tavır padişahtan tamamen bağımsız, hatta padişaha rağmen gelişmiş bir tavırdır. Böylece İzmir'in işgalinden sonraki süreçte adı konulmasa da bir bakıma ulusal egemenlikle monarşi karşı karşıya gelmiştir. İzmir'in işgaliyle ortaya çıkan düşmana karşı koyma bilinci, ulusun ortak bir amaç etrafında birleşmesi ve bu bilincin Atatürk tarafından olgunlaştırılmasıyla önce ulusal egemenliğe, sonra cumhuriyete, daha sonra da demokrasiye dönüşmüştür. Sinan Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuk'un deşifresi. İkinci baskı İstanbul 2009 sayfa 213. Atilla İlhan, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı darbeci zihniyetle değil, kongre zihniyetiyle kazandığını belirtmiştir ki çok haklıdır. Mustafa Kemal istese Anadolu Harekatı'nı paşalar arası bir junta, subaylar arası bir devrim komitesi olarak kurup geliştiremez miydi? Pekala yapar geliştirirdi. Üstelik o zamanki orduda bulunan iddiaçılık geleneği elverişliydi buna. Yapmamıştır. Komite fikri yerine kongre, şura fikrini benimsemiş, askeri bir hareket yerine halk hareketi fikrini uygulamıştır. İttihatçılar ne yapmışsa o tersini yapar. Halktan delege çağırır, bunları toplar. Müdafaa-i hukuk için kararlar alınmasını sağlar. Milli mücadelenin başlarında. Üstelik bu örgütlerin silahlı eylem kanadı da düzenli ordu değil, Kuvayi Milliye milisleridir. Yani silahlanmış halktır. Kongreler olağan gelişmeleriyle Millet Meclisi'ne, Kuvayi Milliye de Büyük Millet Meclisi ordusuna dönüşür. Atilla İlhan, Hangi Atatürk? İstanbul, 2010, sayfa 220. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçer geçmez halkın katılımıyla başlayan bu direnişi ulusal egemenlik biçiminde formüle ederek Cumhuriyet'in altyapısını hazırlamaya başlamıştır. Atatürk, Samsun'a ayak basmasıyla başlayan yolculuğun daha ilk adımında 22 Mayıs 1919'da İstanbul'da sadrazama gönderdiği bir raporda ulusal egemenliğe şöyle vurgu yapmıştır. Millet topluca hakimiyet, egemenlik esasını, Türklük duygusunu hedef iddia etmiştir. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Ankara 1981 sayfa 44. Atatürk, Anadolu'daki bütün adımlarında her şeyden önce ulusal egemenliğe dikkat çekmiştir. Atatürk, 21-22 Haziran 1919 gecesi hazırladığı Amasya genelgesinde çokça ulusal egemenliğe vurgu yapmış, halkın temsilcilerini Sivas ve Erzurum'da bir araya getirerek kongreler düzenlemek istemiştir. Amasya genelgesine göre milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkması gerekmektedir. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Kongresi'ne katılmak üzere hareket edecektir. Amasya Genelgesi'nin bir de mahrem maddesi vardır. Bu gizli madde yalnızca Atatürk, Ali Fuat ve Kazım Karabekir ile Rauf ve Refet Beyler arasında imzalanmış, saklanmış ve kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu maddeye göre beklenmeyen bir durumda ülkenin idaresini hemen ele almak için harekete geçilebileceği ve Sivas Kongresi'ne milli meclis görünümü verileceği ifade edilmiştir. Serdar Sakin, Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün demokrasi anlayışı ve uygulamaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, sayfa 16, yıl 2004-1, sayfa 236. Atatürk, İstanbul hükümetinin baskısı üzerine Erzurum Kongresi öncesinde 7-8-1919 gecesi ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifa ederek sini millete dönüşmüştür. Bundan sonra mücadelesine sivil olarak devam etmiştir. Atatürk, Erzurum Kongresi arifesinde 7-8 Temmuz gecesi Mazhar Müfit Kansu'ya gelecekte yapacaklarını açıklarken, zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır diye yazdırmıştır. Atatürk, Erzurum Kongresi'nin açış konuşmasında milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirterek ulusal egemenliğe dayanan bir milli meclisin meydana getirilmesi ve gücünü ulusal egemenlikten alacak bir milli hükümetin kurulması gerektiğini dile getirmiştir. Atatürk'ün söylem ve demeçleri Cilt 1 Ankara 1997 sayfa 1-5. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 7 Ağustos tarihli beyannamesinde Kuvayi Milliye'yi amil ve iradeyi milliyeye hakim kılmak esastır denilerek açıkça milli irade, ulusal egemenlik sözüne yer verilmiştir. Erzurum Kongresi'nde ayrıca Milli Meclis'in toplanması ve ulusu ilgilendiren işlerin bu meclisin kontrolü altında yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Erzurum Kongresi beyannamesinin 8. maddesi aynen şöyledir. Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihi devirde hükümeti merkeziyemizin de iradi-i milliyeye tabi olması zaruridir. Çünkü iradi-i milliyeye gayri müstenil herhangi bir heyeti hükümetin indi ve şahsi mukarreratı milletçe muta olmadıktan başka haricen de muteber olmadığı ve olmayacağı şimdiye kadar mesbuk efal ve netaiç ile sabit olmuştur. Binaenaleyh milletin içinde bulunduğu hali zücret ve endişeden kurtulmak çarelerine bizzat tevessülüne hacet kalmadan hükümeti merkeziyemizin meclisi milliyi hemen ve bila ifaci zaman toplaması ve bu suretle mukadderatı millet ve memleket hakkında ittihaz edecek bir cümle mukadderatı meclisi millinin murakabesine arz etmesi mecburidir. Kansu, Age, sayfa 116. Kurtuluş Savaşı günlerinde ulusal egemenlik, milli irade kavramı halife padişaha umut bağlayanları incitmeyecek biçimde kullanılmıştır. Çünkü ortam çok dikkatli hareket etmeye gerektirmiştir. Nitekim Erzurum Kongresi sırasında bazı hocalar asri sözcüğüne takılarak bunun insanı küfre götüreceğini ileri sürmüşlerdir. Atatürk bu durumdan şöyle yakınmıştır. Asri kelimesi hoca efendilerin taassupuna dokundu. Yanlış tefsir ve mülahazalara kapıldılar. O kelimeyi çıkarmakla iyi ettik. Asri kelimesi şu manaya mı, bu manaya mı gelir diye saatler harcamanın ve yanlış tefsirlere yol açmanın manası yoktu. Age, sayfa 129. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benzer gericilikler vardır. Falih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre meclisin kanun koyma yetkisi gündeme geldiğinde iki hoca mebus meclisin sokağa doğru penceresini açarak avaz avaz Allah'ın kitabı dururken kanun koymaya çalışan bir mecliste aza bulunmayacaklarını haykırmışlardır. 1920 yılında da Hoca Raif Efendi ve arkadaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun halifelik ve padişahlığı cumhuriyete çevirme amacı güttüğünü sezerek, önce Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Kurulu'nun adını Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'ne çevirmişler, sonra ise dernek tüzüğünün başına padişahlığın, halifeliğin ve devlet biçiminin dokunulmazlığını sağlamak için bir takım eklemeler yaptırmışlardır. Atatürk bu davranışından dolayı Hoca Raif Efendi'nin uyarılmasını istemiştir. İşte böyle bir ortamda cumhuriyetten söz etmek kafir damgası yemek anlamına geleceğinden Atatürk bu kavramı kendi ifadesiyle vicdanında bir milli sır olarak saklayarak yola devam etmiştir. Hatta belli bir süre Kurtuluş Savaşı'nın asıl amacının halife padişahı kurtarmak olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün demokrasi projesini nasıl inceden inceye geliştirdiğini görmek için onun Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu'ya ulusal egemenlik hakkında söylediklerini bilmek gerekir. Mazhar Müfit Kansu'yu dinleyelim. Atatürk ayağa kalktı. Bir elini pantolonun cebine soktu, bir eliyle de bıyıklarını burarak. Vatanın müdafasını ve milli istiklali irade-i milliyeye tabi kılmak ve kuvayi milliyeyi bu hüküm altına tutmak prensibi belki birden ehemmiyeti kavranamayacak basit bir ifade zannolunur. Hakikatte bu büyük, her türlü zan ve tahminin üzerinde büyük bir davadır. Paşa odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştıktan sonra tam karşıma geldi, durdu ve bakışlarını gözlerime dikerek, memlekette irade-i milliye hakim olacak kuvayi milliye de bu iradeye tabi. Hakikat bu olunca neler olmaz, dedi ve tekrar sükun bulmuş bir volkan gibi hafifleyerek kongre hakkında birkaç noktayı kritik etti. Bunlar küçük sanılan hakikatte mühim olan noktalardır. Demin de söyledim, en mühimi irade-i milliye prensibinin kavranması ve benimsenmesidir. İrade-i milliyeyi millet işlerine hakim kılmak birinci gayemizdir. Bu şuur kongrede bütün hakimiyetiyle kendisini gösterdi. Paşa bu sözlerini söylerken tekrar coşmuştu. Erzurum'da ve kongrede gördüğüm samimiyet, mertlik ve fedakarlık, azim ve iman beni doğrusu çok cesaretlendirdi. Memleketimi kurtarmak yolundaki cesaretimi artırdı. Kansu, Age, sayfa 128-130. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nin ulusal egemenliğe vurgu yapan kararları bir kere daha onaylanarak tüm ulusa mal edilmiştir. Ayrıca Sivas Kongresi'nde bir an önce Milli Meclis'in toplanması gerektiği belirtilerek bir kere daha ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır. Hükümeti merkeziyemizin Meclisi Milli'ye hemen ve bilâ-i fâtçî vakit toplaması ve bu suretle mukadderat-ı millet ve memleket hakkında ittihaz eyleyeceği bil cümle mukarraattı. Meclis-i Millî'nin murakebesine arz etmesi mecburidir. Karlıklı, Age, sayfa 8. Anadolu'daki gelişmeleri çok yakından takip eden İtilaf Devletleri, Sivas Kongresi toplandığında millicilerin bir Anadolu Cumhuriyeti kurmaya giriştikleri kaygısına kapılmışlardı. Nitekim İngiliz Yüksek Komiseri Robeck, Dışişleri Bakanı Curzon'a gönderdiği 17 Eylül 1919 tarihli raporda Sivas Kongresi'ni bir cumhuriyet girişimi olarak adlandırmıştır. İngiliz The Times gazetesi de 22 Eylül günü sayısında kongreden Sivas'taki Anadolu Cumhuriyeti diye söz etmiştir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 398. Atatürk, temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya gelişinde 23 Aralık 1919 tarihinde Hacı Bektaş'ta görkemli bir şekilde karşılanmıştır. Çelebi Cemalettin Efendi Atatürk'ü Bektaşlar mevkiinde karşılamıştır. Atatürk, Cemalettin Efendi ile 5 saat gibi uzun bir süre görüşmüştür. Mazhar Müfit Kansu bu görüşme hakkında şu bilgileri vermiştir. Paşanın vaziyet ve giriştiğimiz mücadele hakkında verdiği izahat Çelebi'nin nazarı dikkatini celbetti. Hatta Çelebi daha ileri giderek Cumhuriyet taraftarlığını ihtisas ettirdiyse de paşa zamanı olmayan bu mühim mesele için müspet veya menfi bir cevap vermeyerek gayet tedbirli bir süratle müzakereyi idare etti. Anlaşılıyor ki Cemalettin Efendi Cumhuriyete taraftar. Kansu, Age, Cilt 2, sayfa 494. Atatürk o gün kendisine Cumhuriyet'in ilan edilmesinden söz eden Çelebi Cemalettin Efendi'yi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2. reis vekiline seçilen Cemalettin Efendi 1921'de hayata gözlerini kapamıştır. Atatürk Ankara'ya geldikten sonra 28 Aralık 1919'da Ankara ileri gelenleriyle yaptığı konuşmada ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. Teşkilatımızda milli güçlerin etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar, millet egemenliği. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 3, Ankara 1959, sayfa 11. Ulusal egemenliğe, cumhuriyete ve dolayısıyla demokrasiye giden yolda, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok önemli ve özel bir yeri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına giden süreç Amasya görüşmeleriyle başlamıştır. Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul'da damat Ferit hükümetinin istifa etmesinden sonra kurulan Ali Rıza Paşa hükümetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa Amasya'ya gelerek temsil heyeti lideri Atatürk'le görüşmüştür. Görüşmede Salih Paşa ve Atatürk Meclis-i Mebusan'ın toplanması konusunda fikir birliğine varmıştır. Ancak meclisin yeri konusunda anlaşmazlığa düşmüştür. Salih Paşa meclisin İstanbul'da toplanmasını isterken Atatürk İstanbul'un işgal altında olduğunu belirterek meclisin Anadolu'da işgal altından olmayan bir ilde toplanmasını istemiştir. Sonunda Salih Paşa'nın dediği olmuş ve meclisin İstanbul'da toplanmasına karar verilmiştir. Ancak Atatürk İstanbul'da açılacak bir meclisin çok geçmeden düşman süngüleriyle dağıtılacağını tahmin ettiği için Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adayı olarak seçimleri kazanıp İstanbul'a gidecek milletvekillerini Ankara'da toplayarak onlara bazı talimatlar vermiştir. Bu arada Atatürk de Erzurum milletvekili seçilmiştir. Ancak İstanbul'daki meclis toplantılarına gitmeyecektir. Atatürk'ün İstanbul'a gidecek milletvekillerine verdiği talimatlardan biri mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu adında bir grup kurulmasıdır. Atatürk bu grubu bir siyasi parti gibi çalıştırarak Osmanlı Meclisi'nin milli harekete karşı bir karar almasını engellemeyi planlamıştır. Atatürk ayrıca mecliste kendisinin gıyaben başkan seçilmesini ve misak-ı millinin kabul edilmesini istemiştir. İstanbul'daki meclise katılmayacak olan Atatürk'ün meclise başkan seçilmek istemesinin nedeni eğer İstanbul'daki meclis dağıtılacak olursa ki Atatürk kesinlikle buna inanmaktadır, başkanlık sıfatını kullanarak hiçbir zaman kaybetmeden Ankara'da yeni bir meclis toplamak istemesidir. Çok geçmeden Atatürk'ün ne kadar haklı olduğu anlaşılmıştır. İstanbul'daki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Misak-ı Milli yayınlaması üzerine İtilaf Devletleri silah zoruyla bu meclisi dağıtıp milletvekillerinin önemli bir kısmını tutuklayıp Malta'ya sürgün etmiştir. İstanbul'dan kaçabilen milletvekilleri ise gizli yollarla Anadolu'ya geçerek Ankara'da açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmıştır. İstanbul'daki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin işgalciler tarafından silah zoruyla dağıtılması, emperyalizmin boyundurundan kurtulup tam bağımsız olmadıkça demokrasinin hiçbir anlam ifade etmediğini göstermesi bakımından önemlidir. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Misak-ı Milli'de ulusal egemenliğe çok ciddi göndermeler yapılmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar demokratik ve haklı bir mücadele olduğunu görmek için Misak-ı Milli'ye bakmak yeterlidir. Misak-ı Milli'nin birinci maddesinde, Arap kökenli halkın oturduğu ve Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte, yabancı devletlerin işgali altında bulunan bölgelerin geleceği halkın serbest oyuyla belirlenecektir, denilerek serbest seçimlerden söz edilmiş. İkinci maddesinde, ilk serbest kaldıkları zamanda kendi istekleriyle anavatana katılan Kars, Ardahan ve Batum illerinde gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilecektir. Denilerek halk oylamasından söz edilmiş ve üçüncü maddesinde Batı Trakya'nın hukuksal durumu da halkın tam bir özgürlük içinde verecekleri oylarla saptanmalıdır denilerek yine halk oylamasından söz edilmiştir. Karlıklı, Age, sayfa 11-12. Türkiye, Misak-ı Milli ile işgalci emperyalistlerden bağımsızlığını isterken adeta onlara demokrasi dersi vermiştir. Ancak işgalci emperyalistler bu Misak-ı Milli'ye yayınlayan meclisi silah zoruyla dağıtarak aslında demokrasiden ne anladıklarını da herkese göstermişlerdir. İstanbul'da son Osmanlı Mevlusan Meclisi'nin dağıtılmasından sonra Atatürk hiç zaman kaybetmeden bir genelge yayınlayarak seçimlerin yenilenmesini ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını istemiştir. Böylece ciddi bir demokrasi geleneği olmayan Türk ulusu Atatürk'ün önderliğinde Anadolu bozkırının ortasında Ankara'da halkın her kesiminden temsilcilerin katıldığı tarihin en demokratik meclislerinden birini toplamayı başarmıştır. Mecliste hem her görüşten milletvekili hem de bu milletvekillerinin kendi siyasi görüşleri doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları birçok grup vardır. Tesanüt grubu, İstiklal grubu, İslahat grubu, Halk zümresi, Müdafaa-i hukuk grubu bunlardan bazılarıdır. Kurtuluş Savaşı işte bu halk meclisiyle birlikte yürütülerek kazanılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920-1923 arasında ortaya koyduğu olgun demokratik tavır tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı örgütlerken ordudan önce meclisin gerekli olduğunu düşünerek hareket etmiştir. Yunus Nadi Bey Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması öncesinde 4-5 Nisan 1920 gecesi Atatürk'le değişik konularda sohbet ederken söz dönüp dolaşıp meclis konusuna gelmiştir. Yunus Nadi Bey Atatürk'e "Her kerameti meclisten beklemek niyetinde misiniz?" diye sorunca Atatürk'ten şu anlamlı yanıtı almıştır. "Ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Nadi Bey, bir devreye yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara isnat etmekle, milletin eğilimine tercüman olmakla elde edilir. Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esareti ve zilleti kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine "Ey millet, sen esaret ve zilleti kabul eder misin?" diye sormak lazımdır. Ben milletin vereceği cevabı biliyorum. Ben milletin büyüklüğünü biliyor ve bu soru karşısında onun o soruyu soran çocuklarını canı gibi seveceğini ve alınlarından öpeceğini biliyorum. Ben biliyorum ki bu millet kendisine bu soruyu soran çocuklarının hep o esasa dayanan tabirlerini ve tertibatını canla başla kabul edecektir. Onun için işte ben şimdi bu yoldayım. Onun için çok sağlam bir yol olduğuna kani olarak. O günlerde meclis mi ordu mu daha önemli ve gereklidir diye kafalarda soru işareti uyanmış. Önce ordu olmadığı sürece meclisin hiçbir işe yaramayacağına inananların sayısı artmıştır. Onlara göre meclis kuramdır. Atatürk ise meclisin kuram değil gerçek olduğunu belirterek önce meclis diyebilen az sayıdaki yurtseverlerden biridir. Ben meclis kuram değil gerçektir ve gerçeklerin en büyüğüdür. Önce meclis sonra ordu Nadi Bey. Orduyu yapacak olan millet ve onun yerine meclistir. Çünkü ordu demek yüz binlerce insan, milyonlarca ve milyonlarca servet ve zaman demektir. Buna 2-3 şahıs karar veremez. Bunu ancak milletin karar ve kabulü meydana çıkarabilir ve bir kere bu hale geldikten sonra milletin hayat ve mevcudiyetine zıt olan mezalim ve tazyiklerin tümünü bertaraf etmeye muktedir olmak salahiyetini yalnız teorik olarak değil fiilen de kazanmış oluyoruz. A. Esat Bozyiğit, Türk Yazınında Ankara 2000, sayfa 63. Atatürk'ün demokrasi projesini nasıl bir inançla geliştirdiğinin en açık kanıtlarından biri onun Yunus Nadi Bey'e söylediği bu sözlerdir. 1920'nin koşullarında o berbat işgal günlerinde Ankara'da "Ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara isnat etmekle milletin eğilimine tercüman olmakla elde edilir. Ve önce meclis sonra ordu Nadi Bey" diyen Atatürk büyük bir kararlılıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayıp işleterek yoksul ve yoksul Anadolu'nun orta yerinde gerçek bir savaş demokrasisi yaratmıştır. 15. ayrımın sonu sayfa 210.